Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırladığımız Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz radyomuza.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Kıymetli hocam, dinleyicilerimizden gelen ve bizlerin hazırlamış olduğu soruları zat halinize takdim edeceğiz ve dinleyicilerimizle bu soruların cevaplarını paylaşacağız. Bir Fıkıh Saati programında yine birlikteyiz. Geçtiğimiz programlarda biraz bahsettik seferilikle alakalı geçen haftaki programımızda, ama biraz daha ayrıntıya girmek anlamında şöyle bir soru var. Vatanı asli, vatanı ikamet ve vatanı sükna ne demektir diye bir sorumuz var hocam. Buradan başlayalım, buyurun.
Evet, şimdi vatan insanın yaşadığı, yerleştiği yer. Bu seferilik açısından insanların bulunduğu yerler, soruda olduğu gibi üç kısma ayrılıyor. Vatanı asli, bir kimsenin doğup büyüdüğü, yerleştiği yerdir. Vatanı asli. Yani kişinin doğduğu, büyüdüğü, yerleştiği, yaşadığı yerdir. Vatanı ikamet, bir kimsenin sefer mesafesi bir yol gittikten sonra, yani ki sefer mesafesi 90 kilometre olarak şey yapıyoruz. 90 kilometrelik mesafeden daha uzağa giden bir kişi, o gittiği yerde 15 günden daha fazla kalacaksa, o kimse için orası vatanı ikamet oluyor. Ve bu kişi, o gittiği yerde 15 günden daha az kalacaksa, buna da vatanı sükna deniliyor. Ama hüküm açısından vatanı sükna'nın herhangi bir şeyi yok, önemi yok. Çünkü vatanı sükna insanın ibadetinde bir farklılığa sebep değil. Yani o seferi sayılıyor, orada kalıcı değil. Dolayısıyla o misafir hükümleri devam ediyor onun için. Peki vatanı asli tek mi olur? Birden fazla olabilir mi? Bu soru önemli. Çünkü bu zamanımızda biraz bunlar yaygınlaştı. Mesela İstanbul'un yarıdan fazlası bugün, belki dörtte üçü Anadolu'dan gelen, orayla ilişkileri bir şekilde devam eden ama buraya yerleşen insanlardan oluşuyor. Şimdi vatanı asli başka bir vatanı asli ile değişebilir. Yani bir kimse doğup büyüdüğü asıl memleketini terk eder, başka bir yere yurt tutar ve orada da ömrünün tamamını orada geçirmeye niyet ederse, artık önceki memleketi, onun vatanı aslisi olmaktan çıkmış, yeni yerleştiği şey vatanı asli olmuş. Yani bunu biraz somutlaştıralım. Mesela diyelim ki siz Balıkesirlisiniz. İstanbul'a gelip yerleştiniz. Buradan eviniz var, burada çalışıyorsunuz ve niyetiniz artık bir daha Balıkesir'e ziyaretin dışında gitmemek veya tatilin dışında gitmemek. Yani gidip oraya yerleşmemek. O zaman burası sizin ne oldu? İstanbul'da yerleşmeye niyet ettiniz. İstanbul sizin için vatanı asli oldu artık. Ama bir de şu var. Vatandaş Anadolu'dan geliyor İstanbul'a bir iş için. Burada çalışıyor. Ve kafasında hep şu var niyetinde. Emekli olacak, köyüne gidecek, kasabasına gidecek, memleketine gidecek. Ha, onun için burası vatan asli olmadı. Burası onun için vatan ikamet oldu. Niye? Çünkü o niyeti burada kalmak değil. Emekli olunca memleketine döndü. Şimdi o zaman ne oldu şimdi? Vatan asli değişti. Veya değişmedi duruma göre. Peki iki defa, iki yerde insanın vatan aslisi olur mu? Bunu bizim fukahamız, eğer bir adam çok eşliyse, iki, üç neyse, eşli ise ve bu eşlerden her birisi başka bir şehirde yaşıyorsa, o eşlerin her birinin olduğu yer o kişi için vatanın asli kabul ediliyor. Mesela adamın iki eşi var, birisi İstanbul'da, birisi Ankara'da evde. Adam işte bazen İstanbul'da kalıyor, bazen Ankara'da kalıyor. Her ikisi de bu adam için vatanı asli kabul ediyor. Bir de bazı fıkıh kitaplarımızda doğup büyüdüğü memlekette babasından kalma, atadan kalma evi varsa bir kimsenin, orası da onun için vatanı asli olmaya devam eder. İkinci vatan olan. Yani tekrar yine aynı örneğe dönelim. Mesela siz Balıkesir'den İstanbul'a geldiniz. İstanbul'a yerleştiniz. Niyetiniz İstanbul'da yaşamak. Ama Balıkesir'de de babadan kalma bir eviniz var. Sizin orası hala o ev kaldığı sürece vatan asli olarak devam ediyor. O zaman ne oldu şimdi sizin için? İki tane vatan asli oldu. Bu yani o ev meselesi her kitapta yer almıyor. İbn Abidin'de var böyle bir kayıt. Yani vatan asli bu. Vatanı asli olunca ne olur? Vatanı asli olunca kişi sefer ruhsatlarından istifade edemez. Yani namazını tam kılar, orucunu tutacak, kurbanını kesecek, cuma namazına gidecek, bayram namazına gidecek. Vatan ikamet. Demin söyledim. Asıl memleketinden geçici bir iş için bir başka yere gitmiş ve orada 15 gün veya'den daha fazla kalmaya niyet etmiş. O orada namazını tam kılacak, orucunu tutacak. Ama hatta şu oluyor bazen. Kişi geçici görevle bir yerden bir yere gidiyor, 2 sene orada kalıyor. 2 sene orası onun için vatan ikamettir. Hatta şu sorular soruldu bize. Mesela ben İstanbul'da okuyorum, her hafta sonu memlekete gidip geliyorum. Her hafta sonu. Ve bu benim 4 sene burada okuyorum. Fakültede okuyorsun 4 sene. Ama her hafta sonu memlekete gidip geliyorsun. Memleketle buranın arası da sefer mesafesi var. Sen burada misafirsin 4 sene. Eğer bu şekilde yapıyorsan. Niye? Çünkü sen burada 15 günden fazla kalmaya niyet etmedin. Geldiğin zaman buraya 1 hafta kalacaksın. 5 gün ondan sonra gideceksin. 5 gün kalıyorsun. Burada misafirliğin devam ediyor. Bir de şu var bu vatan ikametle ilgili olarak. Bir kimse bir yere gidiyor. Orada bir işi var ama işinin kaç günde biteceğini bilmiyor. Yani bu 3 günde de bitebilir, 5 günde de bitebilir, 10 günde de bitebilir. O orada misafir. Ve bu iş 6 ay sürdü. 6 ay sürdü. Yani o iş bitmedi. Ama şu kadar sürece de bitecek diye bir şey olmadı. İmkan yok veya bilgi yok. O hala burada misafir olarak devam eder. Yani o vatanı ikamet olmaz bura. Onun açısından vatanı sükna olur.
Hocam peki yol esnasında seferilik durumu olur mu? Yani benden örnek verdiniz. Ben Balıkesirliyim. Balıkesir'e gittiğim zaman benim babamın evi var orada. Bir ailem var. Ama burada da bir ailem var. Burada kalıyorum. Dolayısıyla iki tarafta benim için vatanı asli olmuş oluyor.
Oluyor mu?
Oluyor mu?
Vatanı asli oluyor mu? Şimdi dedim ya demin, sen memleketi terk etmişsen, İstanbul'a yerleşmeye niyet etmişsen ve bundan sonra ben artık cenazem İstanbul'dan kalkar inşallah diye düşünüyorsan en son 100 sene sonra falan. Senin burası İstanbul vatan aslin oldu. Eğer Balıkesir'de babadan kalma evin yoksa, orada annen de olsa, kardeşlerin de olsa, hatta baban da olsa, oraya gittiğin zaman 15 günden az kalacaksan misafirsin. Orası ne zaman senin için ikinci bir vatana asli oluyor? Demin dediğim gibi orada atadan kalma evin varsa. Onun dışında memlekete gitme, kendi yani doğup büyüdüğü memleketi terk etmişse ziyaret için, tatil için oraya gittiği zaman orada ailesi de olsa, yani ailesi deyken eşini kastetmiyorum. Anası, babası, kardeşleri de olsa. Orası onun için vatanı asli değildir artık. 15 günden fazla kalacaksa vatanı ikamet olur. Daha az kalacaksa vatanı sükna olur.
Peki yolculuk esnasında eğer iki tarafta vatanı asli ise yolculuk esnasında seferilik hükümlerini
seferilik, kullanır mı? Yolculuk esnasında seferidir.
Hocam yine bu konuyla alakalı bir soru var. Seferiliğin başlangıcı nasıl belirlenir demiş. Yani özellikle İstanbul'da yani İstanbul'un öyle ilçeleri var ki biz şu anda Üsküdar'da bulunuyoruz. Karşı tarafa geçtiğimiz 90 kilometreyi geçen ilçeler var. Nasıl belirleyeceğiz? Bunun ölçüleri nedir?
Doğrusu bu bir sorun, problem. Çünkü biz kaynaklarımıza baktığımız zaman, fıkıh kaynaklarımıza, bulunduğu beldenin son evini çıktığı zaman misafirlik başlar. Ve gideceği yerin son evine vardığı zaman da yol biter. Dönüşte de aynı şekilde memleketinin son evine kadar geldiği zaman misafirlik sona erer diyor. Ama o zamanki evler veya o zamanki şehirler, beldeler dediğin gibi İstanbul'un bir ilçesi kadar bile değil. Yani düşün ki bir Bağdat, bir Şam o zamanki büyük şehirler. Üsküdar kadar bile değil belki. Dolayısıyla bu hükümler orada cari. Ama dediğin gibi burada İstanbul'da Silivri ile diyelim ki Tuzla arasını düşün. Ve burada kesintisiz evler var burada. Bir kişi Silivri'den kalkıp Kocaeli'ye gidecek olsa 150 kilometre yol yapacak. Ama Tuzla'dan Kocaeli'nin arası 50 kilometre, 40 kilometre, bu kişi misafir olamaz buna eskiye göre. Tabii bu şartlar dikkate alınarak tabir caizse bir içtihat yapıldı. Ve bunu Din İşleri Yüksek Kurulu şöyle bir karara vardı. Eğer dedi bir kimse bu büyük şehirlerden, İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Adana gibi, Konya gibi neyse büyük şehirlerden yolculuğa çıkacaksa, eğer bu kişi trenle yolculuğa çıkacaksa, trene bindiği istasyondan itibaren başlar yolculuğu. Uçakla yolculuğa çıkacaksa havaalanından başlar. Otobüsle yolculuğa çıkacaksa o takdirde otogardan başlar. Kendi özel aracıyla yolculuğa çıkacaksa ilçe sınırlarından başlar dedi. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bir mütalaası olarak bu yayınlandı. Yani sizin verdiğin o örnekten mesela Üsküdar'da oturuyoruz. Buradan Ankara istikametine gideceğiz. Üsküdar'ın burayla Ümraniye arası ne kadar? İşte bir kilometre. Bir kilometre sonra başlar buna göre. Onun yanında bazı hocalarımızdan, bazı İslami ilimlerle meşgul olan hocalarımızdan efendim kendi bulunduğu semti çıktığı zaman başlar diyenler var. Bulunduğu semti. Yani şimdi Küçükçamlıca'dayız biz. Küçükçamlıca semtini çıktığı zaman başlar diyenler de var. Da bunlar artık ayete, hadise vesaireye dayanmıyor. Günün şartlarına, maslahata göre verilmiş bir hükümler oluyor. Farklı görüşler var. Klasik kitaplara baktığımız zaman Tuzla'yı geçmemiz lazım. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun mütalaasına baktığımız zaman efendim Üsküdar sınırını çıkmamız lazım. Biz Üsküdar'da kalanlar olarak. Ümraniye'de kalanlar Ümraniye sınırı çıkması lazım başlaması için. Ama demin dediğim gibi bazı diğer hocalarımızın görüşlerine göre de bulunduğu semti çıktığı zaman başlıyor. Tabi bunlara hepsine saygı duyarız ama bizim tercihimiz hem birlik açısından Türkiye çapında, birlik açısından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konudaki mütalaasıdır. Yani ilçe sınırlarını çıkmış olmasıdır.
Hocam yine az önce belki cevapladık ama yine soru olarak ben size takdim etmek istiyorum. Anne babasının yaşadığı beldeye giden kişi seferi olur mu diye bir soru var.
Evet, demin bunu aslında cevaplamış olduk. Orada tekrar kısaca söyleyeyim. Orada kendisinin ana babadan kalma evi yoksa, ki baba hayattaysa olmaz zaten o. Eğer orayı tamamen terk etmiş, başka bir yeri vatan edinmiş ise artık o memleketi onun için vatan asli olmaktan çıkar.
Hocam peki seferilikte sünnet namazlar kılınmalı mı?
Şimdi seferilikte sünnet namazları kılmak zorunlu değil ama bunun anlamı kılınamaz da değil. Hatta ashabtan bir tanesi şöyle diyor, Abdullah İbni Ömer mi olacak, Abdullah İbni Abbas mı, yanılmış olmayayım. Diyor ki, ben diyor Allah'ın farz kıldığı namazları yarım kılarken seferde sünnetleri kılmayı kendime doğru bulmam diyor. Ama bizim fıkıh kitaplarına baktığımız zaman der ki onlar da eğer kişinin zamanı müsaitse, vakti müsaitse sünnetleri kılar. Ama müsait değilse yolculukta devam ediyor. Terk eder ve bundan dolayı da hazar halinde, yani seferi değilken ki sünneti terk etmiş gibi olmaz.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir sorumuz da yine hakikaten kanayan yaramız ve çok da dikkat edilmeyen bir husustan. Bu çocuk aldırma mevzuyla alakalı hocam. Sakat veya zihinsel engelli doğacak olmak gibi bir sebeplerden dolayı çocuğumuzu aldırırsak bunun hükmü nedir? Sakat veya zihinsel engelli doğacak.
Anladım, anladım. Tabii bu konu hayli gerçekten dediğin gibi hassas ve epey bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Neden dolayı çıkıyor? Çünkü bizim zamanımızdaki ulaştığımız bu konulardaki bilimsel gerçeklerle fıkıh kitaplarındaki yazanların pek fazla birbirleriyle uyuşmaması oluyor. Şimdi fıkıh kitaplarımızda 4 ay ya kadar çocuğun aldırılabileceği söylenir. Bazı görüşlerde de 6 haftaya kadar, yani 40 küsur güne kadar aldırılabileceği söylenir. Neden bu böyle deniyor? Peygamber Efendimizin hadislerinde. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çocuğun gelişimi, evreleri anlatılır. Ama hangisinin ne kadar süre içerisinde olduğu belirtilmez. Hadis-i şeriflerde ise 4 aydan sonra çocuğa can verildiği ifade edilir. Tabii bu can verilmeden maksat nedir? Yani bizim bildiğimiz can mıdır? Onun artık hareket haline gelmesi, başlaması mıdır? O ayrı bir konu. Ve tabii Peygamber Efendimiz zamanında ultrason yoktu. Şimdiki gibi bilimsel veriler yoktu. Belki de Efendimiz bunu Allah'tan aldığı vahye göre mi söyledi, yoksa tecrübeye mi göre söyledi, onu bilemiyorum. Ancak bu şekilde hadisler var. Buna dayanan fukaha, 4 aya kadar çocuğun aldırılabileceğini söylemişler. Ve dediğim gibi yine Peygamber Efendimizin başka bir hadisinde, işte 40 güne kadar çocuğa bir canlılık olacağı ifade eden görüş, rivayetler var. Kimi alimler ona dikkate alarak 6 haftaya kadar aldırılabilir diyorlar. Ama zamanımızda şimdi tıbbın, bilimin vardığı verilere göre artık bu spermle yumurta birleşip döllenme gerçekleştikten sonra rahim duvarına yapışıyor. Ve diyor ki bugün bilim, bu andan itibaren bu canlı bir varlıktır. Bu andan itibaren ki o anki hali tabii mikroskopla görülebiliyor. Ama bu bir süre sonra işte haliyle büyümeye devam ediyor. Ama daha ne kadar aylık bilmiyorum ama yani biz şeyde gördük onu. Böyle slaytla bize gösterdiler. Daha arı kadar olmadan insan şekline giriyor. O yani bu ana rahminde insan şekline girmeye başlıyor, belirliyor bazı şeyleri. Şimdi diyor ki tıp, demin söylediğim gibi, döllenme gerçekleştikten sonra rahim duvarına yapıştı. Artık bu bir canlıdır. Dolayısıyla buna canlı muamelesi yapılmalıdır. Fukaha da, yani zamanımızın fıkıh bilginleri de bu tıbbın verdiği bilgilere dayanarak diyor ki, madem ki bu canlıdır, annenin hayatı söz konusu olmadıkça hiçbir evresinde, hiçbir döneminde aldırılamaz çocuk. Yani çocuk hasta doğacakmış. Efendim, veya ne bileyim, başka bir şey, sıkıntı olacakmış. Eğer bunlar annenin hayatını risk etmiyorsa, tehlikeye atmıyorsa aldırılamaz. Ki tabii bazı istisnai olaylar da yaşanıyor. Yani tıbbın hasta dediği efendim veya şu şekilde arızalı dediği çocukların sapasağlam dünyaya geldiği de söz konusu olabiliyor. Ama tabii çoğunlukla tabii tıp bunu tespit edebiliyor. Yani bu çocuk nasıl doğacak? Bunu tespit edebiliyor. Ama dediğim gibi fukaha ülkemizde Din İşleri Yüksek Kurulu ve diğer bu konularla ilgili araştırma yapan insanlar annenin hayatı söz konusu değilse, bu döllenme gerçekleştikten sonra bu çocuğun aldırılamayacağını söylüyorlar. Annenin hayatı deyince ne anlıyoruz? Uzman doktorların veya uzman doktorun güvenilen, bu çocuk ana karnında kalmaya devam ederse anne ölür %95, %90. Böyle bir görüş ortaya koyuyorlarsa, o takdirde artık bu aldırılabilir, aksi halde aldırılamaz diyorlar.
Hocam bir diğer sorumuz da boşanmayla alakalı. Geçtiğimiz programlarda buna değindik zannediyorum.
Evet.
Mahkeme kararıyla boşanan eşler dinen de boşanmış olur mu? Bu soruya nikah bahsinde zannediyorum biraz değindik. Yani normal nikah akti gerçekleştiğinde dinen de nikah kıyılmış olur mu? Akti gerçekleşmiş olur mu?
Doğru. O zaman sorulmuştu. Evet.
Sorulmuştu. Bu da boşanmayla alakalı.
Şimdi evliliğin sona ermesi 3 yolla olur. 1. Ölüm. 2. Kocanın boşaması. 4. Mahkemenin boşaması. Tabi bu kocanın boşamasına belki şu ilave de olabilir. Kocanın verdiği yetkiyle hanımının da boşaması söz konusu olabilir. Ayrılık istemesi olabilir. Ona muhala, hulu ve talak alel mal gibi ifadeler kullanılır fıkıhta. Şimdi tabi eskiden mahkeme dediğimiz kurumun başındaki kişiye kadı diyorduk. Ve kadılar da verdikleri hükmü fıkha göre, yani İslami esaslara göre, İslam fıkhına göre, İslam hukukuna göre veriyorlardı. Ve dolayısıyla da belirli mazeretlerle kadın mahkemeye başvurduğu zaman o mazeretler tahakkuk etmiş ise hakim onların ayrılmasına karar veriyor idi ve bu da kabul ediyor. Tabii bu hangi durumlarda kadın mahkemeye müracaat edebilirdi? Burada görüşler farklı. Yani mezhepler arasında farklı görüşler var. Burada en sıkı tutan Hanefiler olmuş. En rahat davranan da yani kadına daha çok en çok yetki verenler veya yetki verme mi diyelim artık imkan sağlayanlar Malikiler olmuş. Şimdi ama tabii zamanımızda sistem değişmiş. Efendim kanunlar artık fıkıhtan değil, fıkıh olarak değil veya ayetten, hadisten değil. Şey olarak ne diyelim, beşeri hukuk olarak şey olmuş. Dolayısıyla bazı hocalar mahkeme boşamasını sıcak bakmamışlar geçerlilik açısından. Ama çoğunluk olarak ve Diyanet'in kabul ettiği şey, mahkeme boşamış ise bir çifti, o dinen de boşanmış sayılır. Tabi burada bazı detaylarda farklılıklar olabilir. Nedir o detaylarda farklılıklar? Mesela mahkemeye koca müracaat etmişse, orada tamamdır boşama sayılır ama hanım müracaat etmiş, koca razı olmamışsa işte boşama sayılır mı sayılmaz mı tartışmaları olmuş. Ama genel kanaat ve Din İşleri Yüksek Kurulu'nda tercihi, kabulü, mahkemenin boşaması bir boşamadır. Eğer daha önce adam kendisi herhangi bir talak vermemişse eşine, sadece mahkemenin boşamasından ibaret ise bu bir defa boşanmış olur. Peki bir defa boşanmış olurun ne anlamı var? Bu insanlar isterlerse tekrar evlenebilirler. Bir defa o. Daha önce boşanmamış ise. Ama daha önce iki defa boşanmış, karısına talak vermiş. Üçüncüsünde mahkeme boşamış. Artık bunların işi bitmiş. Yani artık bir daha evlenebilmeleri için başka şeyler. Mesela kadının bir başkasıyla evlenip o evliliğin sona ermiş olması gerekiyor. Ama daha önce hiç boşanmamış veya bir defa boşanmış. Bir de mahkeme boşanmış. O zaman bunun boşanma durumu bir veya iki defa gerçekleşmiş olur. Ve tekrar bunlar yeni bir nikah kıyarak evlenebilirler.
Hocam bu talak mevzuunda geçtiğimiz programlarda program sonrasında biraz muhabbet etmiştik. Ben de onu sormak istiyorum. Eşin, bayanın para karşılığı bu yetkiyi erkekten alma durumu var. Veya bu talak durumu dediğimiz nedir? Bu mahiyetini bir açıklayabilir miyiz?
Şimdi şöyle bir defa fıkhın, İslam hukukunun kabul ettiği şey şu. Bu mahkeme kadının boşamasının dışında boşama ancak erkeğin bizatihi fiili, sözü veya erkeğin verdiği yetkiye dayalı olarak kadının olabilir. Şimdi kadın kocasından ayrılmak ister mesela. Ama koca da boşamak istemez. Kadın kocasına dese ki, ya bak ben sana şu kadar mal vereyim, beni boşa desin. O da kabul etse bu boşama olur. Ya, bunun dışında bir de fıkıhta özel bir tabir var, muhala'a diye. Muhala'a, hulu kökünden geliyor. Bu tabii Türkçe'de böyle bir tabir yok. Fıkıhta, Arapça'da. Yani kadın diyor ki mesela kocasına, hali'ni diyor. Yani beni serbest bırak. Neye karşılık? Şu kadar mala karşılık. Veya senden alacağım mehre karşılık. O da, koca da diyor ki hali'atuki. Mesela seni serbest bıraktım dedi. Yani burada bir boşama gerçekleşti. İlla bu hulu lafzıyla olması şart değil Arapçada da. Ben sana şu kadar para vereyim, mal vereyim, sen beni boşa. Ben de tamam oldu, ver. Koca da dedi ki tamam oldu, boşarım. Bu şekilde de boşama olabilir. Bir de muhayyara diye bir tabir var. O ne demek? Şimdi koca hanımına dese ki kendini seç veya kendini boşa. O mecliste, yani bu karı koca birbirlerinden ayrı bir yere gitmeksizin, o mecliste kadın dese ki ben kendimi seçtim, bir boşama gerçekleşiyor. Veya sen kendini boşa dediği zaman adam, kadın dese ki ben kendimi boşadım, bir boşama gerçekleşiyor. Bir de bu yöntemle ayrılma var. Bir de daha nikah kıyarken kadının boşama yetkisi istemesi var. Onu çok fazla sıcak bakmıyorum. Ben bir de onun ayrı usulü var. Şimdi bunu biz söylemeye kalksak kimisi yanlış anlar. O yüzden uygulamaya kalkar. Yanlış uygular ve biz de sorumlusu oluruz. Ona girmeyeyim hiç.
Peki hocam. Hocam bir diğer sorumuz da bu konuyla alakalı yine. Maddi çıkarlar elde etmek için kağıt üzerinde boşanmak caiz midir?
Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Buyurur ki üç şeyin ciddisi de ciddidir, sakası da ciddidir. Nedir bunlar? Nikah, talak ve bir rivayette itak, bir rivayette raca. Nikah evlenmek. Şakayla evlenildi adam. Bunlar gerçekten evlenmiş demektir. İkincisi boşama. Şakayla boşadı karısını. Bu gerçekten boşanmış demektir. Üçüncüsü de bu ya köleyi azat ediyor şakayla. Köle azat edilmiştir. Veyahut da bu raca dediğimiz, yani karısına sen boşsun demiş bir adam. O da arkasından da geri dönmüş, şakayla döndüm demiş. O da geri dönmüş sayılır. Yani burada asıl önemli olan şey nikah ve talak meselesidir. Bunun şakası da ciddisi de talaktır veya nikahtır. Dolayısıyla bir takım maddi menfaatler için. Ne için yapıyor insanlar bunu? Mesela hanımın babası vefat etmiş. Onun emekli maaşı var. Eğer işte hanım, vefat eden kişinin hanımı yok da dul kızı varsa onun maaşının belli bir kısmı dul kızına veriliyor. Bundan istifade etmek için ne yapıyor? Kağıt üzerinde resmiyette boşuyor, boşanıyor. Ama fiilen beraber yaşamaya devam ediyorlar. Bir defa o resmiyetteki boşanma boşanmadır. Yani bu hangi sebebe dayanırsa dayansın, mahkeme bunu boşadığı zaman bu boşanmadır. Boşanmadır. Ama mahkeme boşamış şakayla veya menfaat için boşanmış, boşanma, ama bunların tekrar nikah kıymalarına da engel değil bu. Tekrar nikah kıymalarına da engel değil. Tekrar nikah kıyarak evliliklerini sürdürebilirler. Ama bu durumda o hanımın aldığı para helal mi haram mı? Ona helal diyemeyiz. Niye? Çünkü devlet dul olan hanıma veriyor. Yani ölen babanın dul olan kızına, kocası olmayan kızına veriyor. Bu kişi her ne kadar resmiyette yoksa da fiiliyatta kocası var. Dolayısıyla bu haksız bir gelir oluyor. Bunu almak caiz olmaz.
Evet. Bir sorumuz da hocam, boşanan eşler tekrar evlenebilirler mi? Ama bunu zannediyorum
cevaplamış olduk.
Bir de şöyle bir sorumuz var. Eşinden boşanmış hanımefendinin iddet beklemesi şart mıdır?
Önce şunu söyleyelim. İddet ne demek? İddetin kelime manası sayı. Sayı. Ama ıstılahi anlamda kocası ölen veya eşinden boşanan bir kadının bir başkasıyla evlenebilmesi için beklemesi gereken süre veya olması gereken bir olgu. Şundan dolayı bu ikinciyi söyledim, olması gereken olgu diye. Boşanan bir kadının hamile ise eğer, bu hamileliği sona erdiği anda, çocuğunu doğurduğu anda iddet bitiyor. Onun için bir süre şartı yok. Veya adam ölmüş, hanımı hamile kalmış. Bir gün sonra kadın doğurmuş, iddeti bitti. Onun için ona süre demedim, olgu dedim. Ha, öbür taraftan hamile değilse bir kadın, hamile değilse, bunun için iki durum söz konusu olabilir. Ya bu kadın adet görme çağındadır veya değildir. Adet görme çağında olmayan hanıma fıkıh ıstılahında aise denir, yaşı ileri. Tabii bu şeyde zamanımız tıp dilinde buna ne diyorlar? Menopoz diyorlar. Eğer bir hanım kocası boşamış ise Ve bu adet görme çağında ise, adet görüyor ise, boşandıktan sonra 3 adet görecek. Ve 3. adetten temizlendikten sonra başka birisiyle evlenebilecek. Buna iddet diyoruz biz. Eğer kocası ölen kadın Aişe ise, yani menopoza girmiş ise, adet görmüyorsa, kocası boşayan kadın pardon, o takdirde bu kadın 3 ay bekleyecek. Gün olarak. 3 ay bekleyecek. Yani aşağı yukarı 90 gün. Ki bu 89 da olabilir. 88 de olabilir. 90 da olabilir. 3 ay. Çünkü şey aylar, kameri aylar bazen 29 bazen 30 oluyor. Ondan dolayı diyorum. 3 ay bekleyecek ve 3 ay bekledikten sonra ancak bir başkasıyla evlenebilecek. O bekleme olmadan evlenirse eğer bu nikah geçersizdir. Bu nikah geçersizdir. Ha, kocası ölen kadınlar hamile değilse, onlar ister adet görme çağında olsun, ister adet görme çağı bitmiş olsun, yani menopoza girmiş olsun, bunlar 4 ay 10 gün beklerler. Yani onların iddet süresi, vefat iddeti 4 ay 10 gün olur. İşte biz buna iddet diyoruz ve iddet bitmeden bir hanım bir başkasıyla evlenemez. Evlenirse o nikah geçersizdir. Ve dolayısıyla o nikahla yaşanan hayat dinimizin gayrimeşru kabul ettiği bir hayattır.
Evet. Hocam peki günümüzde işte bazı testler var. Yani bu iddet meselesini zannediyorum hanımefendinin hamile olup olmamasından dolayı değil mi? O belirgin.
O hikmetlerden birisi. Şimdi eğer maksat öyle olsaydı, sadece olsaydı, menopoza giren kadının iddet beklemesine gerek kalmazdı. Çünkü menopoza giren bir kadının hamile olması söz konusu değil. Sonra mesela şimdi İslam fıkhında cariyenin iddetiyle hür kadının iddeti farklıdır. Mesela eğer adet olma ise hür kadın 3 defa adet olacak iddetinin bitmesi için, cariye 2 defa olacak. Günle eğer iddet bekleyeceklerse hür kadın 3 ay iddet bekleyecek ama cariye 1,5 ay iddet bekleyecek. Sonra üstelik bir de ölümden sonra 4 ay 10 gün bak. Yani orada birisinde 3 ayda hamilelik tespiti yapılabiliyorsa ötekinde neye 4 ay 10 gün? Yani bunlar sadece o hikmete bağlı değil. Başka hikmetler de olabilir. Daha önceki bir programımızda söyledim. Bu hikmetlerin hepsini biz bilemeyebiliriz. Bunlar biraz tahmin de oluyor veya değerlendirme oluyor. Ama esas olan nedir? Bu konudaki ayetler ve hadisler.
Evet. Hocam bir diğer sorumuz da şimdi bankalarda banka hesaplarında Türk lirası olarak dolar, altın gibi ayrı ayrı hesap çeşitleri var. Bir dinleyicimiz hesap üzerinden altın alımı satımı yapmak caiz mi diye bir soru sormuş hocam.
Şimdi paranın parayla değişimine biz sarf diyoruz. Ve para deyince de 3 çeşit para anlaşılır. Bir altın, bir gümüş, bir de kağıt para. Yani veya nikel para. Bizim kullandığımız tedavüldeki para. Bunların gerek kendi kendine değişimi olsun, gerekse başka bir cinsiyle değişimi olsun, burada dikkat edilmesi gereken bazı özel durumlar var. Yani ben altın verip altın alacaksam dikkat etmem gereken durumlar var. Altın verip gümüş alacaksam veya altın verip TL veya dolar alacaksam veya dolar verip TL verip altın alacaksam dikkat etmem gereken bazı konular. Şimdi bu sorduğun soru, yani benim bankada veya bir katılım bankasında param var. Ben onunla altın almak istiyorum. Alabilirim. Şimdi altın alırken dikkat edilecek olan nokta şu. Eğer altını altınla değil de başka bir değerle, mesela işte TL ile, dolarla veya gümüşle değişecekse, mutlaka aynı akit meclisinde o bedellerin el değiştirmesi. Mesela şimdi sen gittin sarrafa, oradan altın alacaksın. Ha, sen o sarraftan altını aldığında aynı o sarraftan dışarıya çıkmadan altını alacaksın, parayı da kendisine vereceksin. Eğer parayı vermeden kapıdan dışarıya çıkarsan O zaman o yaptığın akit, yani altın alma akti geçersiz oluyor. Niye? Çünkü yeden bir yedin olacak bu. Yani peşin olacak, artı bile aynı mecliste her iki bedel de el değiştirmiş olacak. Buna biz kabız diyoruz, kabz edilmiş olacak. Şimdi bankada benim hesabım var. Bunu ister bankaya giderek, ister mobil bankacılık yoluyla altın almak istiyorum. Benim hesabımdan TL çıkacak. Onun yerine bana banka altın verecek. Eğer bankada o anda bana verecek altın varsa bu caizdir. Bu caizdir. Niye? Çünkü o esnada artık o paranın karşılığı olan altın benim olmuş. Ve ben onu bankaya emanet bırakmış oluyorum. Ama o esnada bankada altın yoksa, o takdirde ben parayı vermiş oluyorum ama o bana altını vermemiş oluyor. Çünkü yok elinde altın. Bu biraz sıkıntılı. Ancak şöyle bir durum artık söz konusu olabiliyor. Bugün bu banka işlemleri şubeye münhasır olmuyor. Daha yukarıdan oluyor. Yani ne yapıyoruz biz? Diyelim ki Üsküdar şubesinde işte Iğdır'daki hesabımızın hareketini takip ediyoruz. Oradan para çekiyoruz, oraya para yatırıyoruz. Yani her türlü işlemi yapabiliyoruz. Yani bu neyi gösteriyor? Demek ki bunların bütün şubelerin bağlı olduğu bir beyin var, bir teknik var. Oradan bu işlemler yürütülüyor. Böyle olduğu için de deniliyor ki eğer o banka, A bankasının falan şubesinin kasasında olmasa bile onun mülkü olan altını varsa o takdirde sen parayı verdiğin zaman o altın, ben sana verdiğim para karşılığı altın hesabına geçmiş oluyor. Bu şekilde caiz olur deniyor. Hatta bazen şu oluyor, işte bu bankaların, ticari bankaların veya katılım bankalarının Merkez Bankası'na bloke etmek zorunda oldukları bir miktar oluyor. Ve bazı bankalar onu altın olarak bloke ediyorlarmış. Yani veriyorlar emanet. Yani Merkez Bankası'na altın veriyorlar ki ileride altın olarak alıyorlar. Çünkü Merkez Bankası kendisine para yatıran bankalara faiz veriyormuş. Yani faiz almak istemeyenler o para yatırma yerine altın ödüyorlarmış. Yani şunu söylüyorum, bankalar genelde altınları bulunuyor. Ama hiç altın olmadığı halde sanal olarak alıp satıyorlarsa buna caiz diyemeyiz.
Evet. Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bugünlük de sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Kulağınız bizde olsun.